Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş Getiren. Bir eğitim konuşmaları programında daha birlikteyiz. Bugün Türkiye'nin çok önemli bir eğitim meselesini konuşacağız. Meslek eğitimi, mesleki ve teknik eğitim konusunu konuşacağız. Yıllardan beri bu Türkiye eğitim tartışmalarının gündemindedir. Oldu, olacak, olmuyor, neden olmuyor? İşte okul sanayi işbirliği, benim ta 1980'li yıllarda Tercüman Gazetesi'nde çalıştığım günlerde de okul sanayi, Osanor diye mi ifade edilirdi, konuşulurdu. Bugün yine konuşuyoruz ve hemen herkes, bilhassa sanayiciler, yani Türkiye'nin kalkınmasını da dert edinenler, insan sermayesinin kaliteli eğitimini de dert edinenler, bu mesleki ve teknik eğitimin bir şekilde başarılması gerektiğini bildiriyorlar. Bugün iki değerli konuğumuz var. Bizzat alanda bulunan, sahada bulunan, bu eğitimin içinde bulunan iki ismi konuk ediyoruz. Cemal Şahin hocamız, Rozvita Timur İmra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Büyükçekmece'de onun müdürü. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk efendim.
Nasılsınız? Afiyetlesiniz
Allah
inşallah.
Allah razı olsun. Hamdolsun. Teşekkür
Allah
ederim.
Allah afiyet versin.
Sağ olun.
Diğer hocamız da Lütfi Cevahir, bize komşu, Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin müdürü. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz.
Nasılsınız, afiyettesiniz inşallah.
Sağ olun, şükürler olsun.
Biz eğitim konuşmalarında eğitimin hemen her meselesini bu masaya getirmeye çalışıyoruz. Yani bu mesleki ve teknik eğitim alanı da en hayati meselelerimizden birisi. Sizler iki okulumuzun, biraz da sanki öyle tanımlamak mümkünse, bu alanda ismi öne çıkmış okulumuzun yöneticilerisiniz. Yani veli ile berabersiniz, öğrenci ile berabersiniz, sanayicilerle berabersiniz ve devletle berabersiniz. Nereden başlayalım? Yani isterseniz bu işin ne kadar Türkiye için önemli olduğu, oradan başlayalım. Ondan sonra devam ederiz. Eğitimimiz ne durumda? Bu alandaki problemlerimiz ne? Cemal hocam, yakınımda siz varsınız.
Evet. Çok teşekkür ederim Ahmet Bey.
Sizden başlayalım.
Bize bu imkanı verdiğiniz için, memleketimiz için gerçekten hayati öneme sahip bir konuya eğildiğiniz için, bunu gündeme taşıdığınız için, gündeminize aldığınız için çok teşekkür ediyorum.
Sağ olun,
Allah razı olsun.
Kalmayın.
Bir kere baştan sizin de işaret buyurduğunuz gibi bu memleketi, bu milleti, bu ümmeti sevip de böyle bir derdi olmayan insan olmaması lazım. Çünkü biz sanayi devrimini ıskalamış ve sanayileşmesini çok geç yapabilmiş bir ülke, bir millet olarak mesleki ve teknik eğitim alanında ne kadar çok faaliyet yaparsak, ne kadar hızlı koşarsak çağı ve çağın ilerisine geçecek adımları atarız. Tabii Hazreti Ali radıyallahu anh buyurur ki, evlatlarınızı sizin yaşadığınız çağa göre değil, onların yaşayacağı çağa göre eğitin.
Evet, çok önemli
i̇şte,
bir söz o. Evet.
İşte bunun tam icabet ettiği konu bu mesleki ve teknik eğitimdir. Biz de hep anam babam usulü, ebem dedem usulü dediğimiz, vay biz böyle öğrendik, böyle gördük değil. Bunun çağdaş standart normlarda nasıl eğitim verilirse, bu eğitim verilip dünyadaki rekabet edilebilirliği yüksek orana yakalayabilmek için insanımızı, beşeri sermayemizi nitelikli hale getirmemiz lazım.
Evet.
Bunun için ülkemizdeki en önemli konu mesleki eğitim. Milli Eğitim Bakanlığı'nın da zaten en büyük bütçesini aldığı genel müdürlük Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'dür. Şimdi tabii biz burada insanlara mesleki ve teknik eğitim kurumlarının meselelerini, sıkıntılarını, sorunlarını anlatarak insanları çok fazla üzmek, onları pesimistliğe düşürmek istemiyoruz. Aslında çok da kötü bir durumda değiliz ülke olarak, genel olarak. OECD ülkelerinde, OECD ülkeler içerisindeki mesleki ve teknikle eğitim oranı %44 ve Türkiye'de bu oranı yakalamış durumda. OECD'ye göre iyiyiz.
Kaç öğrenci var şu anda mesleki teknik öğretim alanında?
Tam sayısını bilmemekle birlikte 2,5-3 milyon civarında.
Türkiye genelinde.
Türkiye genelinde.
Tabii net sayıyı hatırlamıyoruz ama %60 civarlarında olduğunu.
Evet. Evet.
Şimdi bu %44'lük OECD seviyesi OECD için iyiyken Avrupa Birliği verilerine göre de iyi değil. Avrupa Birliği ortalamalarda şu an %51-52 yakalamış durumda. Lakin sizinle özel sohbetimizde de bahsettiğim gibi bu işin dünyadaki piri Almanya'dır. Amerika'nın evet. da üzerindedir. Hatta Avrupa ülkeleri içerisinde mesela Çek Cumhuriyeti %73'ü yakalamış.
Allah'ım.
Mesleki ve teknik evet. eğitim oranı %73. Yani orta öğretim seviyesindeki öğrencisinin %73'ü bir meslek lisesinde okuyor.
Evet.
Yani neredeyse mesleği olmayan öğrenci kalmamış oluyor. Geriye kalan %20 de zaten hukuk, tıp gibi
akademik
eğitime geçecek insanlar ki bu da gayet normal bir orandır.
Evet.
Türkiye'nin de %60'ı yakaladığı gün, ben bu mesleki ve teknik eğitim genel müdürümüzün kendi konuşmasından söylüyorum. %60'ı yakaladığımız gün dünya standartlarında insan yetiştirmeye, dünya standartlarında meslek ve o normları yakalamış olacağımızı beyan ediyorlar ki bu böyledir. Biraz daha gayret göstermemiz gerekiyor. İşte
evet.
bir takım bakanlığın bürokratik sıkıntıları aşmamız gerekiyor. Daha da önemlisi, belki bugün biraz da onun üzerinde durmamız lazım. Millet nezdinde, aileler nezdindeki algıyı değiştirmemiz gerekiyor. İşte meslek lisesine giden öğrenci, kalitesi düşük öğrenci, zeka seviyesi işte Anadolu Lisesi'nde okumaya yeterli değil. Halbuki bugün tüm dünyadaki veriler, standart veriler gösterdi ki IQ'su en yüksek olan insanlar en başarılı insanlar değil.
Evet.
Sosyal zekanın da, medeni zekanın da, davranış zekasının da gündeme geldiği. Bakıyoruz çok düşük seviyelerde eğitim almış birisinin çok başarılı bir yerlere geldiğini görüyoruz. O yüzden mesleki ve teknik eğitimin ülkemiz ve milletimiz için, özellikle de tüm dünyada da bize bel bağlamış ümmetimiz için inşallah bir açılım olacağını düşünüyorum.
Şimdi bu meslek lisesine gelen çocukların IQ'su, eğitim seviyesi düşük gibi algılanıyor dediniz. Okullarınızdaki mesela Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Lisedeki branşları ben yazdım. Neler var? Bilişim var. Makine var, mobilya ve mekan iç tasarımı var. Değil mi? Lütfi Hocam.
Doğrudur.
Elektrik, elektronik var, metal var, motorlu araçlar var, endüstriyel otomasyon var, raylı sistemler var, müzik aletleri yapımı var. Bunlar evet. sizin yani Cemal Bey'in Büyükçekmece'deki mesleki teknik lisede de neler var? Makina teknolojisi, elektrik, elektronik var, endüstriyel otomasyon var, bilişim teknolojileri var. Şimdi bütün bunlar aslında hakikaten kompleks alanlar. Değil
evet,
mi? Yani
evet.
bizim komplike mühendislik alanlarımız. Dolayısıyla bu alanlarda eğitim alabilmek için de çocuğun buna hazır olması lazım. Yani şimdi acaba nesil mi değişiyor? Yani bu mesleki teknik okullarda tür mü değişiyor? Yeni nesil okullar mı ortaya çıkıyor? Bu branşlara dikkat ettiğimizde onu Lütfi Bey'e evet. soralım. Kendi okulunuzdan da yani evet. saydım ben. Hakikaten 10 ayrı
9
ayrı branş tespit etmişiz.
Evet.
Hepsi girift değil mi? Komplike branşlar.
Evet. Sayın Hocam teşekkür ediyoruz davetiniz için. Ve hakikaten az önce Cemal Müdürümüz de bahsetmiş olduğu gibi mesleki tekniği konu etmiş olmanız çok bizim için hassas ve önemli bir konu. Türkiye için de önemli bir konu. Bu konuda bahsetmiş olduğunuz alanlar okulumuzda eğitim verilen alanlarımız. Ve bunlar spesifik alanlar, özel alanlardır. Bir müzik aletleri yapım alanımız bugün Türkiye'de 3 tane okulda olan bir alandır. Ve bu sektörün de gelişmesi gerekiyor. Böyle bir organize olarak da gelişmiş olan bir sektör değil. Motorlu araçlar alanımız var. Genelde otomotiv sektöründe hizmet verir otomotiv motorlu araçlarımız. Ama bizim okulumuzdaki motorlu araçlarda daha ağırlıklı iş makineleri üzerine eğitim veriliyor ki bu da yine bu günümüz Türkiye'sinde inşaat sektörünün de gelişmiş olması durumunda ve dikkat alacak olursak.
Bunların eğitim kadrosu ve evet. ekipmanları var mı hocam size?
Evet. Yani bu konuyla ilgili tabii ki %100 donanıma sahip değiliz.
Evet.
Fakat öğrencilerimizin sanayiye çıktığında, iş alanına çıktığında becerilerini kazanabileceği kadar donanıma sahibiz.
Evet.
Öğretmenlerimiz bu konuda sürekli kendilerini yenilerler ve bu şekilde de gençlerimizi yetiştirerek 12. sınıfta geldiklerinde malumunuz işletmelere beceri eğitimi uygulaması var. Öğrencilerimizi sanayiyle bir araya getiririz. Az önce bahsetmiş olduğunuz gibi okul sanayi işbirliğini biz 12. sınıftan itibaren bizzat uygulamalı olarak akabinde
yani sanayi alanına eleman ihraç ediyorsunuz. Kesinlikle. Siz lise döneminden sonra hemen.
Lise dönemindeyken. Lise 12. sınıfta itibaren evet. staj anlamında, beceri eğitimi anlamında öğrencilerimizi bir kısımlarını yaz tatillerinde, bazı öğrencilerimizde statüsüne göre okul dönemlerinde haftanın 3 günü işletmeyle buluşturuyoruz. Ve öğrencilerimiz mesela genel müdürlüğümüzün yapmış olduğu bir çalışmayla 10. sınıftan itibaren mesleki tekniğe gelen öğrenciler sosyal güvenlik kurumuna girişleri yapılıyor ve SGK girişleri yapılmış oluyor.
Evet.
10. sınıftan
bu da öğrenciler için büyük avantaj.
Çok büyük bir avantaj. 10. sınıftan itibaren öğrencilerimizin sigorta primleri de ödeniyor.
Evet.
Çünkü atölyeye giriyorlar bu çocukların iş kazasıyla karşı karşıya kalmaları durumunda.
Okulda iş kazası söz konusu olursa diye.
Evet. Onun için 10. sınıfta, 11. sınıfta, 12. sınıfta da bu çocuklarımızın sigorta primleri devletimiz tarafından ödenmektedir. Ayrıca 12. sınıftaki öğrencilerimizden de haftanın 3 günü işletmeye gidip beceri eğitimi görürler. Buradan şunu da ifade etmek isteriz. Tabii bu beceri eğitimini görürken ders niteliğinde görüyor ancak işletme asgari ücretinin %30'undan az olmamak üzere de öğrencilerimize de bir destek sağlıyor. Yine sanayicilere destek olsun diye de devletimiz, genel müdürlüğümüz ödemiş olduğu ücretin 1/3 veya 2/3 kadar da sanayiciye destek oluyor.
Devlet ödüyor o kısmını.
Evet. Bunları da devletimiz sanayiciye ödemiş oluyor. Bu da yeni yapılan bir çalışmadır. Genel müdürlüğümüzün yapmış olduğu bir çalışmadır. Bakanlık kurulan çıkan bir kanunla yürürlüğe girmiş olan bir çalışmadır. Bu hakikaten hem sanayici hem öğrencilerimizi okullarımızda bu bağlamda elini güçlendirilmiş olmuş olduğu bir faaliyettir.
Yani şöyle bir şey affedersiniz, bir haber okumuştum. Gene meslek liseleriyle ilgiliydi. Yani liseden mezun olan bir çocuk diyelim ki bir fabrikada mühendise, o alanda üniversiteyi bitirmiş olan mühendise bazı konularda daha artı bilgiler taşıyor. Çünkü işin içinden geliyor değil mi?
Mutfaktan
geliyor. Yani o alanda iş yapmış olarak geliyor. Şimdi Cemal Bey'e sorayım. Yani Türkiye'deki bütün mesleki ve teknik liselerde standart aynı eğitim verilebiliyor mu? Yoksa bizim diyelim Büyükçekmece Lisemiz ya da işte Haydarpaşa Mesleki Teknik Anadolu Lisemiz hani diğer liseler arasında olduğu gibi bir proje okulu niteliği mi taşıyor? Yani eğitim kalitesinde ekipman, atölye değil mi? Bu işin en önemli şeylerinden birisi de atölye herhalde değil
evet.
mi? Onun var olması veya yok olması.
Şimdi çok güzel bir konuya da temas ettiniz Ahmet Bey. Şöyle bir durum var. İstanbul'da tematik meslek liseleri açılmaya başlandı. Bu da güzel bir gelişim. Sanayici tarafından da çok olumlu karşılandı bu durum.
Tematik boya meslek lisesi
evet,
gibi.
Bir alanda, tek alan, tek dalda eğitim veren meslek
biraz
liseleri.
Biraz da o fabrikalar mı yönlendiriyor?
Evet.
Şeyler
evet.
okumuştum.
Donanımını da onlar sağlıyor.
Sağlıyor.
Öğrencileri staja alıyorlar ve staja aldıkları öğrenciyi de istihdam ediyorlar.
Evet.
Bu
küresel ölçekte öyle
tabii,
okumuştum.
Tabii.
Yani bir uluslararası bir şirket mesela çok uluslu bir şirket Türkiye'de eğitiyor, yabancı dil eğitimi de veriyor.
Çok.
Japonya'da istihdam ediyor.
Evet. Bu öğrenciye müthiş bir haz veriyor. Yani daha okula adımı attığı gün mesleğini de biliyor, ne yapacağını da biliyor, ne kazanacağını biliyor. O çok aileler nezdinde de, öğrenci
evet.
nezdinde de çok olumlu bir gelişme. Sanayiciler de bundan çok memnun.
Ne kadar yaygın bu yani daha tematik meslek liseleri?
Şu an İstanbul'da yanılmıyorsam 13 veya 14 tane okulumuz
hangi
tematik.
Hangi alanlar?
Mesela kuyumculuk meslek lisesi var,
evet.
ayakkabıcılık meslek lisesi var. Plastik meslek lisesi var. Plastik alanında çalışılıyor.
Pazarlama var.
Pazarlama var. Mesela Pendik'te bir tane kaynakçılık alanında.
Metal
teknolojisi alanında. Sadece bu alanda öğrenci yetiştiren.
Limanlarda falan.
Evet. Çünkü tersane bölgesi
tersane
olduğu için
bölgesi.
Çok ciddi bir ihtiyaç. Bu da gerçekten bizim İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serkan Gürbey Efendi var. onun üzerinde ısrarla durduğu ve çok çalıştığı bir alan. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Bizi de bu alanda motive ediyor. Öğretmen arkadaş, okul müdürü arkadaşlarımız da çok motive ediyor bu alanda. Bunun gerekli olduğuna çok inanıyoruz. İnşallah bu sayı daha da artacak. Tematik, yani tek alan ve aslında dalda.
Mesela Anadolu'da da birçok organize sanayi bölgesi var değil mi? O evet. Bölgelerin.
Onların el atması lazım bu
evet,
işe.
Evet, meslek Bey. Lisesi.
Şimdi bu iş mesleki ve teknik eğitim sadece devletin tek başına altından kalkabileceği bir alan değil. Bunun biraz evvel Almanya örneğini verdik. Mesela tabii marka
nasıl
vermek.
Nasıl Almanya'da?
Mesela
bu?
Bir otomotiv devi var. İsim zikretmek istemiyorum, marka vermeyelim.
Evet.
Otomotiv devi, bunun kendisinin meslek lisesi var Almanya'da.
Evet.
Çocuk oraya girdiği an, bitirdiğinde o fabrikada istihdam olacağını biliyor. Kabortacıysa kaborta, motorsa motor, boya boya. İşte otoelektrik, elektrik kısmında. Yani o alanda eğitim alıp çıktığında da o fabrikada istihdam edileceğini biliyor ve kendini ona göre motive ediyor, öyle yetişiyor. Bizim ülkemizde de işte sanayici dediniz, organize sanayi bölgeler dediniz. Mesela benim okulumdan örnek verebilirim efendim. Bizim okulumuzun girişine iş garantili okul diye bir şey yazdık. Yani aslında bu devletin bana dayattığı bir şey değil. Yani benim görevlerim arasında olmayan bir şey. Ama bizim bölgemizde...
Ama o da önemli bir şey.
Tabii
yani
ben
eğitime motive başlayan edeceğim. Birisi için iş garantisi son derece önemli.
Aile için de, öğrenci için de motive edici. Biz bunu astık tabela panomuzu. Çok güzel geri dönüşler aldık. Veliler geliyor... Eski mezunlardan bile benim çocuğuma da iş bulur musunuz hocam diyor. Buluyoruz elhamdülillah, onlara da buluyoruz. Evet. Çünkü sanayi bölgesi bizim avantajımız. Hadımköy sanayi bölgesine çok yakın olması hasebiyle bizim stajyerler vasıtasıyla sanayicilerle işbirliği içerisinde olduğumuzdan onlara telefon açıp bir kısmıyla bunların istihdamını da sağlayabiliyoruz. Ama biraz evvelki sorduğunuz soruya geri dönersek, Anadolu'nun her yerinde aynı kalitede, aynı şekilde eğitim nasıl ki fen liselerinde verilemiyorsa, nasıl ki Anadolu liselerinde de standart değilse, bizimkinde de evet, bazı sanayinin daha gelişmemiş olduğu alanlarda biraz daha zayıf eğitimlerimiz. Lakin İşte bu
tarım meslek lisesi var mı?
Var. Var.
Nerede
ve
var?
Gelişmesi lazım.
Üsküdar'da Selimiye meslek lisesi, tarım meslek lisesi
öyle
var.
Mi?
Tabii. Konya'da var.
Hayır, belki GAP'ın orada olması lazım.
Olması
Konya'da
lazım.
Olması lazım.
Her yerde kendi
her
alanında.
Hayvancılık meslek lisesi gibi.
Ben mesela size bir örnek verebilirim Ahmet Bey. Çek Cumhuriyeti'nde bizim Avrupa Birliği kapsamında yaptığımız ziyaretlerde at biniciliği meslek lisesi vardı mesela. Evet. Sadece at alanında, at biniciliği, jokey alanında eğitim veriliyordu. Hayran kalmıştık. Yani insanları, gençlerimizi biz bir alanda motive edip o alanda yetiştirirsek meslekli bireyler yetiştiririz. Bunlar memleketin geleceğini inşa edecek karakter sahibi, yüksek karakter sahibi insanlar olarak memleketin gelişmesine çok büyük katkılar sağlayacaklardır. Aksi halde bizim mesleksiz yığınlar her zaman olumsuz yönlere kanalize edilmeye
nasıl,
daha müsaittir.
Lütfü Bey'e sorayım. Bu nasıl geliştirilebilir? Yani genelde tabii bütün orta dereceli okullarda kalite farkı var. Onun için de belli okullar öne çıkıyor. Yani onun için sınav yapılıyor vesaire. Bu mesleki alanda da bu olduğuna göre Anadolu'da bazı okullarımız bu noktada daha farklı bir kalitede nasıl aşabiliriz? Bu noktada neler yapılabilir? Şimdi, yani belki şöyle bir tecrübe. Yani bir tecrübe de paylaşılıyor bu programda. Sizler İstanbul'dasınız. Evet. Geniş bir ilişki alanınız var. Evet. Yani oradaki yöneticilerimiz, okul yöneticilerimiz nasıl açılım sağlayabilirler? Ne bileyim, iş dünyasını nasıl meslek okullarına alakaya yönlendirebilirler? Tecrübeleriniz nedir? Ne tavsiye edersiniz o konuda?
Tabii burada az önce Cemal Bey de bahsetmiş olduğu gibi sanayinin gelişmemiş olduğu yerlerde bunlar biraz daha zor olmuş olsa da tabii ki kıt değil. Evet, İstanbul'da sanayi gelişmiş ama İstanbul'daki meslek lisesi sayısıyla sanayinin gelişmemiş olduğu illerdeki meslek lisesi sayısı aynı oranda değil, daha azdır. Haliyle oradaki sanayiciler de okullara bu konuda destek vermesi konusunda zorluk yaşamazlar. Burada sanayicilerimizin ilgisi çok önemli. Neticesinde çalışmış olduğu elemanlar meslek liselerinden mezun olmuş oluyor. Öğrenciler mezun olduktan sonra çalışacakları iş ortamlarını öncesinde görmesi gerekiyor. Çalışacakları tezgahları, çalışacakları alet edevatları öncesinde görmesi gerekiyor. Ki bu eğitimlerde okulda oluyor olması münasebetiyle bu tezgahları ve alet edevatların okullarda var olmuş olması, mezuniyet sonrasında bu oryantasyon eğitimini daha kısa zaman içerisinde geçmesine sebebiyet vermiş olur. Burada okul yöneticilerimizin de tabii sanayi, yani okulun orada varlığını
proaktif diyorlar, evet, şimdi değil mi?
Evet,
proaktif,
evet,
diyorlar.
Burada da okul sanayi, okul yöneticilerimizin burada okulun var olmuş olduğunu, böyle bir eğitimin verilmiş olduğunu, biz sizlere
belki
insan kaynaklı
gezileri düzenlenebilir.
Evet.
Yapmıyor yani, zaten efendim.
Yani biz sizlere insan kaynaklı yetiştirmiş olduğumuzu sanayicilere bildirmemiz gerekiyor. Belki teker teker sanayicileri de dolaşmak da zor olabilir ama sanayicilerin bağlı olmuş olduğu odalar var. Bu odalar vasıtasıyla kendimizi tanıtabilirsek, ki büyük bir temel arkadaşlarımız, okul yöneticisi arkadaşlarımız bunları yapıyorlardır. Bu vesileyle bunlar daha da bir gelişmiş hale gelecektir diye düşünüyorum.
Evet. Sizin Cemal Bey bu konuda söyleyeceğiniz şeyler vardır.
Ahmet abi, bizim bu konudaki yaklaşımımız, staja gönderdiğimiz öğrencilerimizin tamamına yakınını bizzat ben kendim firma sahipleriyle, büyük oranda firma sahipleriyle, en kötü ihtimal insan kaynakları müdürleriyle bizzat görüşmeye gittim. Bunun neticesinde işte Serkan Bey'in de bize ısrarla yapmamızı istediği şey, gidin, sürekli gidin dedi ve gittik. Mesela geçenlerde okulumuzun
Serkan Bey, Milli Eğitim Müdür Yardımcımız bu alanla ilgilenen.
Evet, bizim İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde mesleki ve teknik eğitimden sorumlu Milli Eğitim Müdür Yardımcımız.
Evet.
Ve geçen
bir
hafta
bir gün onu da misafir
inşallah davet ettik aslında ama bugün bir program olduğu için katılamadı ama daha sonra katılacağını beyan ettiler. Şimdi 100 bin liralık bir makina aldık bir hafta önce okulumuza. Ve tamamen hibe, %100. Geçen yıl 100 bin liralık civarında bir CNC torna tezgahı aldık okulumuza. Bunlara devletimizin bir kuruş bir katkısı yok. Ama hem makineyi alıyoruz, hem öğretmeni yetiştiriyor bu işletme, hem öğrencimizi yetiştiriyor. Yani bizzat ayaklarına gitmekte,
şimdi
onlarla hasbi hemhal olmasın.
Okulunuz aslında bir bağış.
Evet, okulumuzun kendisi de
bir bağış.
Devlete
yani
bir bağış.
Belki dinleyicilerimiz şaşırmışlardır değil mi? Rosvita Timur
İmra.
Yani mesleki nedir bu falan diye bir Alman hanımefendiyle bir Türk'ün evliliğinden sonra yaptıkları bağışla kurulan bir okul. Yani bu alan bağışın çok kolay olabileceği bir alan.
Şimdi nasıl ki biz araba almak istiyorsak Ahmet Bey, gidiyoruz. Bana işte frenleri böyle tutsun, direksiyonu böyle olsun, bu kadar hızlı gitsin, boyası bu renk olsun, böyle bir araba istiyorsak biz sanayicinin ayağına gidiyoruz. Bizden nasıl talebe yetiştirmemizi istiyorsunuz? Hangi alanda ne kadar bilgiyle donansın? Aslında bizim şu an yapmamız, işte devlet büyüklerimizin de bize tavsiyede bulunduğu gibi, hizmetkar devlet anlayışı bunu gerektiriyor.
Evet.
Sanayici her zaman yakınıyor. Diyor ki bize kaliteli eleman gelmiyor, yetişmiş eleman gelmiyor, dükkanı kapatacağım, fabrikayı kapatacağım. Biz bu lafları çok duyuyoruz. Ama onların da biraz elini taşın altına sokması lazım. Şimdi meslek sesi mezununa tutup sıradan birisini aldığı zamanki verdiği askeri ücreti verirse, çocuk diyor ki ben CNC öğrenmişim, otomasyon öğrenmişim, AutoCAD öğrenmişim. Bunlar ağır şeyler. Bunları öğrenmek hem zaman gerektiriyor hem de zor şeyler.
Evet.
Ben bunu öğrenmişim, ben de asgari ücret alıyorum. Oradan herhangi birisi...
Öyle mi? Yani yaygın mı bu uygulama?
Yeni yeni sanayici biraz daha meslek sesine, donanımlı çocuklara daha yüksek ücret vermeye başladılar. Onlar da anladılar ki gelecekleri tehlikede, fabrikalarının geleceği, imalatın geleceği tehlikede olduğu için işte bunu da odalar vasıtasıyla, biz İstanbul Ticaret Odası'nın da bir hamilik projesi var. O kapsamda olduğumuz için Lütfü Bey'in okuluyla birlikte bunları onlara çok daha rahat anlatabiliyoruz. Lütfen siz de bakın, biz sizin ayağınıza geliyoruz. Hangi evsafta eleman istediğinizi söyleyin, biz ona göre yetiştirelim diyoruz. Siz de bizim yetiştirdiğimiz bu nitelikli elemana layık olduğu ücreti verin diye. Tabii bunun birçok cephesi var. Ülkenin genel ekonomik seviyesi var, asgari ücretin genel durumu var. Evet. Daha adam mesela 1000 kişi çalıştırıyorsa 100 lira artırması ona belki firmaya büyük şey getiriyor. Ama
maliyet hesapları,
her cephenin vesaire hesap edilmesi lazım yani.
Ama gene de o yani kaliteli eleman
kalitesini
yansıtıyor değil mi?
Tabii.
Ürettiğiniz mala yansıtıyor.
Yansıtıyor.
Bu noktada Lütfü Beyciğim, acaba bir sanayi ortamına yakın olmak olmamak arasında bir fark oluyor mu? Mesela Haydarpaşa böyle bir sanayi şeyine yakın değil. Yani büyük çekmeceye göre, ama İstanbul'un geneli düşünüldüğünde Haydarpaşa her zaman da bir referans alanı olmuştur.
Evet.
Ne dersiniz o konuda? Yani mesela Haydarpaşa'nın o sanayi dünyasıyla ilişkisi zor, kolay nasıl değerlendiriyorsunuz?
Sanayinin içerisinde olmuş olmanın belki avantajları var ama sanayiden uzak olmuş olmanın da çok da dezavantajlı olduğunu söyleyemeyiz. Neticesinde bizler öğrencilerimizi sanayiye gönderdiğimizde biz de gidiyoruz. Biz, okulumuz Haydarpaşa Üsküdar'da biliyorsunuz. Tuzla'dan tutun, Kağıthane'den Varınca'ya kadar her taraftan öğrenci alan bir okul.
Evet.
Yani artık İstanbul'da ulaşım da çok zor değil. Sanayi öğrencilerimizin...
Yatılı öğrenciniz var mı?
Yok.
Yatılı sizin öğrenci... var mı Cemal
yok,
Bey?
Yatılı yok. Öğrencimiz yok.
Evet. Sanayiden uzak kalmış olmak bizi çok fazla yormuyor. Hem öğrencilerimizin tamamına işletme bulmakta hiçbir sıkıntı çekmiyoruz. Bilakis, yani az önce de ifade edildiği gibi, yani işletmeler bizlere başka yok mu? Daha fazlasını istiyoruz. Daha çok gönderin şeklinde talepler getiriyor. Tabii ki okul kapasitesi, öğrenci sayısı doğrultusunda biz bunları bütün işletmelere dağıtarak her işletmenin ihtiyacına çözüm bulmaya çalışıyoruz. Uzak olmanın herhangi bir dezavantajını görmüyoruz. Sanayicilerimizi okulda davet ediyoruz. Okullarımıza geliyorlar. Gezip dolaşıyoruz okulumuzun ihtiyaçlarını. Bizler sanayiciye nasıl destek olabiliriz? Bunların görüşmelerini yapıyoruz. Sanayici bizlere nasıl destek olabiliyor? Bunların görüşmelerini yapıyoruz. Ve bir protokol halinde bunları da yürütüyoruz. Gayet de verimli sonuçları da almış olduğumuz çıktılarımız var.
Bir şey var mı mesela Anadolu'daki mesleki teknik liselerle İstanbul'daki liseler arasında hani öğrenci ziyaretleri mi diyeyim, öğrenci alışverişi gibi diyelim. Yani hani Avrupa Birliği ülkeleriyle yaptığımız öğrenci değişim programları var. Ona benzer yani Anadolu'da hani kardeş okul diyelim ki evet. Haydarpaşa'nın kardeş okulu neresi? Batman Mesleki Teknik Okul gibi bu tarz uygulamalar var mı?
Şöyle ifade edeyim hocam. Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün başlatmış olduğu Üsküdar'daki okullarla Doğu ve Güneydoğu illerindeki okulların kardeş okul projesi var.
Evet.
Haydarpaşa Mesleki Teknik de bu okullardan bir tanesi.
Evet. Nereyle kardeşsiniz?
Belki kardeş olmuş olduğumuz okul bir Mesleki Teknik Anadolu Lisesi değil. Mardin Nusaybin Anadolu Lisesi. Hepimiz kardeşiz. Bu kardeşlik projesi kapsamında Mardin Nusaybin Anadolu Lisesi müdürünü okulumuzda, ilçemizde ağırladık. Bizler okul müdürleri olarak bir çalıştay Mardin'de gerçekleştirdik. Ayrıca okulumuzdan öğretmen, öğrenci ve aile birliğimizle birlikte 3 günlük bir gezi yaparak Mardin Nusaybin Anadolu Lisesi'ndeki öğrenci, öğretmenlerle bir kaynaşma halinde geldik. Bu tabii mesleki teknik şeklinde yapılan bir çalışma değildi. Sadece genel bir kardeşlik projesi kapsamında yapılan bir faaliyetti. Burada bile çok güzel sonuçlar elde ettik. Öğrencilerimiz güzel arkadaşlıklar ettiler. Halen görüşüyorlar telefonla veya diğer sosyal ortamlardaki yazışmalarını bizler de görüyoruz. Yakın zamanda Nusaybin Anadolu Lisesi'nde okulumuza, İstanbul'umuza bekliyoruz. Onları da biz burada ağırlayacağız evet. İnşallah.
Erkam Radyo Nusaybin'de de Mardin'de de dinleniyor.
Evet, ben çok
dünyanın öbür ucundan da dinleniyor.
Evet, çok özür diliyorum. Buradan bizlere ev sahipliği konusunda gerçekten yüksek hüsniyet gösteren Nusaybin Anadolu Lisesi müdürümüzü, aile birliği ekibine, öğretmenlerine, yine ilçe milli eğitim müdürümüze ve ilçe kaymakamımıza buradan da teşekkürlerimi sunmak istiyorum.
Orada şey var mı? Mesleki teknik lise var mı?
Mardin'de var. Nusaybin'de de var.
Orayı gezme imkanınız oldu mu?
Çok kısa bir süreli bir gezimiz olması münasebetiyle sadece öğrenmiş ol gelini gördük fakat uğrayıp gezme şansımız
bu
olmadı.
Bu da çok güzel tabii. Evet. Yani herhangi bir liseyle kardeşlik de güzel. Ama bence bu değil mi mesleki...
Ben de dersimi aldım buradan vazife çıkardım inşallah biz de yapacağız Ahmet Bey.
Siz henüz uygulamadınız.
Henüz bunu uygulamadık ama çok tarzda... güzel bir örnek aldım. Ben de bu örneği uygulayacağım
evet,
inşallah.
Evet yani o da çünkü mesela çocuklarımız işte öğrenci değişimi programıyla Avrupa'dan herhangi bir ülkeye diyelim Almanya'ya gidiyorlar. Belki o tarz
gidiyoruz,
şeyleri
evet,
de
gidiyoruz.
Yani siz de gönderiyor musunuz mesela Almanya dediniz. Bir numaralı şey bu konuda mesleki eğitimde. Evet Lütfi Bey.
Hocam şöyle az önceki konuyla ilgili son bir cümle daha ifade etmek istiyorum ki ben dersimi aldım ben de bu iş yapmak istiyorum dedi ama bizim Mardin'de yapmış olduğumuz bu kardeşlik projesi kapsamına İl Milli Eğitim Müdürümüz de katılmıştı. İlçe Kaymakamımız da katılmıştı. O zamanki Mustafa Bey de katılmıştı. Ve İl Müdürümüz şöyle bir projeyi genişletmek istedi. Bu Üsküdar'ın başlatmış olduğu kardeşlik projesini İstanbul çapında yapmak istiyoruz. Ve okul sayısını da İstanbul'un fethi olan 1453 okula da çıkartmak istiyoruz diye bir talimat olmuştu.
Bunlar da güzel.
Evet.
Güzel bir mesela burada. Bu yurt dışı şeyleri, yani içeride de bu sirkülasyon önemli değil
çok
mi?
Önemli, çok önemli.
Yani diyelim ki Mardin'deki çocuklarımızdan bir sınıf, bir sömestir Haydarpaşa'ya gelse değil mi? Böyle bir yurt evet. ortamımız vesaire olsa evet. onları bir ay bile bence ya benim bir oğlum Hollanda'da Erasmus programı çerçevesinde bir yıl bulundu. Hakikaten ufku gelişti çocuğun. Yani farklı bir ülkeye kendi başına gidiyor, ayakta duruyor, irtibat, iletişim sağlıyor. Oradaki öğrencilerle eğitim tamam. çerçevesini görüyor. Yani aynı şey mesela Almanya'ya falan değil mi bu meslek evet. okulları? O tür şeylerimiz var mı?
Şimdi Avrupa Birliği projelerimiz var. Bizim okulumuzun da ortak olduğumuz bir proje var. Nisan ayında İngiltere'ye gidilecek. 2 hafta inşallah İngiltere'de kalacak okul müdürü ve birkaç öğretmen. Daha sonra da Mayıs veya Haziran ayında daha tam netleşmedi. Macaristan'da 6 öğrencimizle bir öğretmenimiz 2 aylığına bir staj programına dahil olacaklar. Avrupa Birliği'nin böyle bir avantajı var ve çok da iyi oldu Ahmet Bey gerçekten. Bence Türkiye'deki bütün öğretmenlerin en az bir defa Avrupa Birliği'ne, Avrupa'ya çıkıp Türkiye'ye dışarıdan bakmalarını istiyorum. Çünkü ben kendi tecrübeme dayanarak konuşuyorum. İlk çıktığımızda abi biz hep kendimizi böyle pesimist, işte onlardan çok geri falan gördüğümüz durumda. Şu an geldiğim, gördüğüm, öğrendiğim nokta şu ki belki biz İngiltere'den, Almanya'dan, Fransa'dan biraz göreceli olarak geride olabiliriz ama Avrupa Birliği'nin %90'ından çok daha ileri. Hem maaş, özlük ve yeterlilikler açısından hem de mesleki ve teknik birikim açısından çok daha önde ve ilerideyiz. Yani insan bazen ol mahiler ki derya işledir, deryayı bilmezler.
Sabah siz gelmeden önce kahvaltıda radyodaki dostlarımızla bir aradaydık. Biraz sağlık konuları açıldı. Hakikaten yani mesela teknolojik yani sağlık ekipmanları açısından da tıp elemanları açısından da dünyanın en ileri ülkeleri arasındayız. Evet. Yani biraz belki ucuzluk da var ama yani çok ciddi bir sağlık turizmi söz konusu İngiltere'den, Almanya'dan vesaire çok daha süratli teşhisler yapılıyor. Evet. Yani tedaviler devreye konuluyor. Aynı şey yani bizim öğrencimizin kullanacağı ekipmanı sağladıktan sonra öğrencimizin IQ'sünde bir problem yok. Bunu şöyle dinlemiştim yani gazeteci, araştırmacı. Yani diyor ki bizim ülkemizden dünya çapında işte futbol takımı çıkmıyor. Ama diyelim ki Avrupa'daki çocuklarımız dünyanın en güçlü takımlarında böyle yıldız futbolcu oluyorlar. Yani insan kalitesinde sorun yok. Önemli olan ona emek vermek, eğitmek değil mi? Onun önünü açmak.
Organize edebilmek.
Bir ara öyle demiştim ben Nuri Bey'le İGEDER Başkanı şey yaparken bu eğitim. Benim babam işte ziraatçı, çiftçi. Diyelim ki arklar oluyor orada. Suyun aktığı arklar. Oraya ot birikiyor. Otu ayıklamazsanız su başka yere akıyor. Ama eğitimci o çocuğun önündeki ot birikmelerini kaldırıp önünü açan insan demek. Yani onun önünü açmamız yani Allah razı olsun sizlerden. Bir de şeyi konuşmak lazım diye düşünüyorum. İş ahlakı da önemli.
Ahilik.
Değil mi? İş ahlakı da önemli. Yani ister işveren olun, ister çalışan olun. Şimdi siz önemli ölçüde çalışan yetiştireceksiniz. Onun da iş ahlakı çok önemli.
Ama 20 sene sonra işveren de olabilir.
20 sene sonra önü de açık. Birçok evet. öyle insan var.
Evet.
Ya benim de tanıdığım mesela Ahmet Zilan Bey var. Yani işte o köşkerlikten bizim Maraş Antep'in deyimiyle ayakkabı sipariş ayakkabı dikmekten başlamış. Büyük sanayici olmuş. Oluyor bu yani sabırla çalışılırsa alın teriyle. O zaman hem iş ahlakı yani çalışan ahlakı hem işveren ahlakı bu nasıl veriliyor? Yani siz hakikaten bir yandan bilgi söz konusu bir yandan davranış eğitimi. Ve bunu iş içinde yapıyorsunuz. Değerler eğitimi de deniyor evet, buna. Evet. Nasıl işliyor bu? Siz önemseniyor mu?
Evet tabii. Yani iş ahlakı hakikaten işi yapmak kadar önemli olan bir unsur. Bu ustadan sırağa geçen bir alışkanlık. Öğretmenlerimizin iş yerin okul atölye içerisindeki davranışları, hakkaniyeti dikkat etmiş olması bu ister istemez aynı şekilde öğrencilerimize yansıyor. Biz eğitimlerimizi verirken, mesleki eğitimlerini verirken bu mesleki eğitimlerini ahlaki değerler içerisinde yapmaları konusunda da öğrencilerimize meslek ahlakı konusunda eğitime veriyoruz. Çünkü kaldı ki biz de şunu da söylüyoruz. Yani bu öğrenci birçok teknik bilimi öğrenebiliyor burada. Kaynak yapmasını öğrenebiliyor, lehim yapmasını öğrenebiliyor. Bu öğrenmiş olduğu bu bilgileri hangi doğrultuda kullanacağı da önemli. Yani ülke menfaati için mi kullanacak bunu yoksa kalkıp da hainliğe mi kullanacak? İşte burada kalkıp da biz bu çocuğa edinmiş olduğu bilgileri ülke menfaatleri doğrultusunda, manevi değerleri doğrultusunda kullanması konusunda da hem meslek ahlakı veriyoruz hem etik kuralları da bunun içerisinde.
Dersler mesela din kültürü, ahlak bilgisi dersleri var. Ayrıca bir de değerleri eğitimi var.
Mesleki gelişim dersleri var bizim.
Şimdi onları belki bu insanların çalışma alanına değil mi, eğitim alanına uygun biçimde vermek lazım.
Evet.
Yani din kültürü, ahlak bilgisi diyelim ki iş ahlakına dair ölçüleri ne dersiniz Cemal Bey sizin?
Ahmet abi çok güzel bir konuya değindiniz, Allah razı olsun. Bunda bizim aslında Avrupa'dan, Batı'dan öğrenebileceğimiz hiçbir şey yok bu konuda. Evet. Bu konuda biz kadim geleneğimizde ahilik kültürünü oturtmuş bir milletin mensubuyuz. Çok şükür ki.
Şimdi sözünüzü unutmayın. Öyle söyleyeyim. Yani gene bazen de şöyle deriz. Hani demin siz dediniz ya Avrupa'ya gidip geldiğimizde
ufkumuz açıldı.
Onlardan değil. Geri olmadığımızı anlıyoruz. Fakat genelde de bir şikayetimiz vardır.
Var.
Yani
vardır.
Avrupa'da kurallara daha çok riayet vardır. Diyelim trafik kuralları bunun en sembolik olanı. İş hayatında da sanki insanlar daha kurallı çalışmaya alışmışlardır. Bizde bu kurallar ihmal edilir gibi falan. Yani o iş ahlakı o açıdan da önemli. Ne dersiniz yani?
Yani buna nasıl denir tam bilemiyorum ama hani maalesef çok merhametli bir milletiz Ahmet abi. Avrupa'da kurallar çok acımasız ve keskin bir şekilde uygulanır. O yüzden insanlar uyar. Aynı insan Avusturya'dayken arabasını park etmez bir yere. Çünkü bilir ki orada park oraya park ederse 300 euro cezayı öder. Ama Türkiye'ye geldiğinde trafik polisi gelip tam sana ceza yazacağım. Abi Almancıyım, şöyleyim, böyleyim deyince affedeceğini bildiği için aynı adam o kuralsızlığı yapar. Yani insanda
dar,
değil.
Dar bir sıkıntı. Yolda birinci sırayı park etmiş, ikinciyi yapar. Park etmiş, geçemiyor.
Aynı kişi yani. Aynı kişi Almanya'ya yani. Gidiyor. Avusturya'ya gidiyor. Müthiş bir kuralcı oluyor. Hatta oralarda da Türkleri bu kuralcılığından dolayı seviyorlar. İyi diyorlar. Bunlar adapte oldu bu kurallara diye.
Evet.
Şimdi bizim maalesef hep unuttuğumuz bu kadim geleneğimize sahip çıkmamız lazım. Ahilik kültürü bizim daha sonra Osmanlı'da bu lonca ve gedikli teşkilatına dönüştü. Maalesef son 100 yıldır bunun karşılığında biz bir şey koyamadık. Daha sonra bakıyoruz Avrupa bize diyor ki sosyal sorumluluk projesi. Bizim sizden sosyal sorumluluk projesi öğrenecek durumumuz yok.
Evet.
Ahilik geleneğini biz gerçekten layıkı veçile uygulasak Ahmet abi hem o bölgede aç insan kalmayacak, hem mesleksiz insan kalmayacak, hem de fakirle zengin, sanayiciyle çalışan aynı sofradan yemek yiyebilecek. Birbiriyle hemhal olacak, birbirinin gözüne dokunacak, birbirinin ruhuna dokunabilecek. Biz inşallah, Sayın Genel Müdürümüz de bunu bizzat görüşmemizde bana söylemişti. Ahilik modülünü meslek gelişim dersinin içine koyduk. İnşallah ileride ahiliği meslek gelişim dersinin adını da ahilik olarak değiştirip ve bu dersin icabınca evlat yetiştirmeye, öğrenci yetiştirmeye daha fazla gayret gösterelim. Çok güzel bir konuya işaret buyurdunuz. Çünkü biz Türkiye'nin yaşadığı bir geçmişte 1990'lı yıllarda yaşadığı mesela bankalar hortumlandı. Bu bankalar hortumlayan köylü Mehmet amca değildi. Eğitimsiz insanlar değildi. İki dil bilen, üç dil bilen, 3-4 üniversite bitirmiş, dünyanın başka ülkelerinde ekonomi finans okumuş insandı. Ama ihlas olmazsa, yüreğinde Allah korkusu olmazsa, iman olmazsa milletine dair bir endişesi, bir sevgisi, muhabbeti olmazsa insanlar her şeyi yapabiliyor. Esfele safilin mevzusu. Evet. En aşağıya da inebiliyor ama biz onları imanla donatırsak meslek erbabını, o mesleği önce anasının, babasının, milletinin, devletinin hayrına kullanabilen gençler yetiştiriyoruz. İnşallah bu alanda da mesleki teknik eğitimde genel müdürlüğümüze, bakanlığımız güzel açılımlar yaptı. Tabii yeterli mi? Mutlaka yetersiz. Artarak devam etmesine.
Öğretmenlerin belki büyük sorumluluğu
bu alanda var. Evet, yetiştirilmesi
gerekiyor. Yani illa da örnek olması öğüt gerekiyor. Vermek gerekmiyor. Yavrum şunu şöyle, yani siz davranışlarınızla da hani iyi usta olursanız değil evet. mi? Usta çırak ilişkisi. Yani daha çok bu alan evet. Usta çırak ilişkisi gibi. Evet, birçok bilgi öğretiliyor ama yani daha çok pratiğe yönelik şeyler öğretmenlere büyük sorumluluk düşüyor. Şöyle bir, yani sonuna doğru da yaklaşıyoruz hı hı. programın. Bir derya gibi bir alan. Yani bu alanda daha hızlı bir tırmanış nasıl sağlanabilir? Devlet ne yapabilir? İnsanlarımızdan beklentilerimiz neler? Çocuklarını mesela bir orta öğretim kurumu seçerken aileler, veliler nasıl bakabilirler olaya? Buna dair ne dersiniz evet. Lütfi Bey?
Şimdi orta öğretim kurumlarında verilen eğitimler bütün kurumlarda aynı durumda. Anadolu Lisesi'ndeki ders saatleriyle mesleki teknikteki ders saatleri de aynı. Sadece alanlara göre 9. sınıftaki bütün derslerimiz aynı. Öğrenci 10. sınıfa 11'e 12'ye geçtiği zaman alan ve dalları belirleniyor ve alan ve dallara göre de dersleri değişiyor. Öğrencilerimizin okullarımızda Anadolu Teknik statüsü de var. Anadolu Teknik statüsündeki öğrencilerimizin fen dersleri, yani kültür dersleri daha ağırlıklı. Fizik, kimya gibi biyoloji dersleri daha ağırlıklı. Bunları için anlatıyorum Ahmet Hocam. Bu öğrencilerimiz üniversite sınavlarında başarılı olmak için bu bilgilere ihtiyacı varsa okulumuzda, mesleki teknik Anadolu liselerinde de bu bilgiler veriliyor.
Yani üniversiteye çıkış açık.
Evet, yol açık.
Yol açık.
Oradaki eğitim kalitesi nasıl?
Bu yani aynı müfredatı işliyoruz.
Aynı müfredatı işliyoruz.
Şimdi tabii öğretmenlerimiz, evet. yani ders saatine göre değişiyor belki. Öğretmenlerimiz tabii ki sınıf içerisindeki öğrencinin seviyesine göre de bu seviyeyi yükseltiyor veyahut da biraz daha düşürebiliyor. Gelen öğrencimizin...
Yani biraz şöyle oluyor, mesela İmam Hatipler'de de farklı dersler vardır değil mi? Normal mesleki liseye dersler, göre mi? Meslek dersleri aynı şey.
Evet.
Mesleki teknik okullarda da var.
Evet. Şimdi burada bu öğrencilerimiz üniversiteye geçiş konusundaki bu dersleri örgün eğitim içerisindeki saatlerde alabildiği gibi zaten destek kurslarımız da var okullarımızda. Bunlarla da öğrencileri bizler üniversiteye hazırlayabiliyoruz. Şimdi bir mühendislik fakültesine öğrencinin meslek lisesine gitmesini çok arzuluyoruz. Şunu benzetme yapıyorum genelde. Bir bakkal dahi, küçümsemek için söylemiyorum ama herkesin rahatlıkla yapabileceği bir meslek sektörü olduğu için söylüyorum bunu. Bir bakkal dahi yanına çırak alacağı zaman çırağı diyor ki daha önce bakkallık yaptım. Ama mühendislik fakültesine yani gidecek olan öğrenci...
Çıkıp su sattıysa çocuk caddede değil mi?
Yani daha rahat bu işi bezedebilir. Şimdi mühendislik fakültesine gidecek olan öğrenciye daha önce siz makine gördünüz mü?
Bir altyapısı var.
Elektrik gördünüz mü? Kaynak gördünüz mü? Sorulmuyor. Görenler de belli zaten, diplomasına belli. Onlara da kalkıp da ha şimdi yeni çıkan teknoloji mühendislik fakültelerimiz var. Oralara bu öğrencilerimiz öncelik veriliyor. Tabii ki bu konuda devletin çalışmaları faydalı oldu. Ama biz bunların diğer üniversitelere de, diğer mühendislik fakültelerine de geçmeleri konusunda yönlendiriyoruz. O konuda destek veriyoruz. Ve istiyoruz ki hakikaten önlüğünü giyen, 15 yaşında, 13 yaşında sanayiyi bilen öğrencilerin mühendisi olmalarını istiyoruz.
Evet.
Ben şuna çok tanık olduk. Neticesinde görev icabı sanayiyle iç içeyiz. Bir patronun oğlu mühendis. Babasına dedi ki baba beni çalışanlara mühendis olarak tanıtma dedi.
Evet.
Yani bilgi olarak eksiklik var.
Hmm.
Neticesi evet. yani çünkü düz lise mezunu, Anadolu Lisesi mezunu mesleki bilgi olarak eksiklikleri var. Bu eksikliklerini hissedilmesini istemiyor. Ama bizim öğrencimiz ise az önce de bahsettiğiniz gibi meslek lisesinden mezun olan kişi sanayiye gittiğinde mühendise bir takım şeylerle bilgi verebildiği evet. gibi aynı zamanda mühendis olduğu zaman daha da faydalı olabiliyor. Mühendislik fakültelerindeki hocalarla görüşüyoruz. Meslek lisesi çıkışlı olan öğrencilerin mesleki derslerdeki başarısı
daha yüksek.
Ölçülmez, kıyaslanmayacak şekilde yüksek olduğunu, matematik bilgilerin ise biraz daha desteklenerek diğer öğrenciler seviyesine çıkabilecek kadar da iyi olduğunu da söylüyorlar. Bu bağlamda öğrencilerimizi, mühendislik fakültesini düşünen öğrencilerimizi okullarımıza bekliyoruz. Okullarımız bu öğrencilerimizi hem akademik olarak hem mesleki teknik olarak yetiştireceklerdir.
Yani üniversiteye gidemese bile bir meslek sahibi kesinlikle olarak liseyi bitiriyor.
Kesinlikle. Evet. Bugün birçok üniversitenin öğretim görevlileri profesör akademik kariyerine sahip olmuş. Bizim okulumuz mezunudur. Haydarpaşa Mesleki Teknik Anadolu Lisesi olarak mezun olmuş. Mühendislik fakültelerinin öğretim görevli yapıyor profesör kadrosuyla. Yine sanayide birçok yerlerde işveren konumuna gelmiş. Kurumsal firmalarda da firmayı yöneten duruma gelen mezunlarımız var. Biz bunlardan her yıl mutat zamanlarda bir araya gelir, programlarımızı gerçekleştiririz.
Evet. Cemal Bey, bu konuda sizin de söyleyecekleriniz vardır.
Lütfü Bey çok güzel bahsetti gerçekten Ahmet abi. Şimdi bir kere biz şunu istiyoruz. Son olarak artık yavaş yavaş sona geliyoruz. Biz mesleki ve teknik eğitim olmadan çağın ve çağın ötesine sıçrayamayacağız. Bir kere bu bilincin devletin en başından işte biraz evvel ismini zikrettiğimiz Köylü Mehmet amcaya kadar çok iyi idrak edilmesi lazım. Herkesin meslek sahibi olması için mesleki ve teknik eğitim vazgeçilmez. Bir kere oranı %60'a çıkarmamız lazım en aşağı.
Evet.
Bu bir. İki, mühendis olacak herkesin meslek sesinden geçmesi lazım. Bunun için mesleki teknik eğitim genel müdürümüz bir çalışma yaptı. METOK, mesleki ve teknik okullar diye. Her mühendislik fakültesine öncelikli olarak teknoloji mühendisliği fakültelerine, daha sonra önümüzdeki yıllarda diğer mühendislik fakültelerine de meslek serinden geçen öğrencilerin daha düşük puanlarla, yani Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi'nden gelen öğrencilerden daha düşük puanlarla mühendis olmalarının yolunu açacak. Daha ilerleyen işte önümüzdeki 3, 5, 10 yıla yayılacak bir süreçte de bütün mühendislerin mutlaka meslek liselerinden geçmesi sağlanmalı. Neden? Biraz evvel o usta çırak ilişkisi. Çünkü çocuk önceden hiç eline demir değmeden metal mühendisi veya makine mühendisi olmuş insanlar var. Ne yapabilir? İkincisi buydu. Üçüncüsü, memleketin algısının değişmesi lazım. Aile bazında, öğrenci bazında, öğretmen bazında, akademisyen bazında. Memleketteki herkesin şimdi kendi evladını iyi tanıması lazım. Herkesin evladı doktor olamaz, mühendis olamaz, hakim, savcı olamaz. Bakacak, yeteneklerini görecek, o alanda yetiştirecek. Bir meslek erbabı olması lazım. Şimdi bizim
Doktor olamadı ama iyi bir çiftçi oldu. Diyelim ki
belki daha çok kazanacak.
Belki daha çok.
Bu Allah'ın rızık, Allah'tandır.
Çiftçilikte başarılı olmakla doktorlukta başarılı olmak arasında yani insani eylem olarak bir kalite farkı yok.
Yoktur.
Yani. Yok tabii yani.
Şimdi bu algının bizim aslında
ama algı dediniz. Doğru bir şey söylüyorsunuz. Evet. Yani ben bu cümleyi kurdum ama algı bu kadar kolay değişmiyor.
Değişmiyor.
Evet.
Kolay
değişmiyor. Ama hakikaten yani bir işte hayvan çiftliği yönetiyorsunuz, bir keçi çiftliği yönetiyorsunuz, bir tavşan çiftliği yönetiyorsunuz. Ya yani şimdilerde bir mesela solucan gübresinden bahsediliyor, değil mi?
Çok pahalıymış.
Yani çok, yani üretimi de çok kolaymış. Şimdi en böyle şey insanlar, hani farklı alanlarda beyaz yakalılar diyelim. O alanda yatırım yapıyorlar. Yavaş yavaş o algı da değişiyor gördüğüm kadarıyla.
İşte bunlar olmadan zaten memleketteki mesleki eğitim gelişmesi ve sıçraması mümkün değil Ahmet abi. İnşallah milletimiz firasetli bir millettir. Bu firaset seviyesine gelecektir.
Bir de şu açıdan belki. Yani bizim mesela şu anda ilk ve orta öğretimde 18 milyon çocuğumuz var. Ya bunların hepsinin akademik eğitim yapması söz konusu değil. Yani bu insan kütlesinin nasıl gelişeceğini de planlamak lazım, değil mi? Ona göre alanlar, yani birim insandan, ben öyle derim, eğitim birim insandan en yüksek verimi alma işidir. Yani bunu mesleki eğitimle alabiliyorsanız onunla, ne bileyim akademik eğitimle alabiliyorsanız onunla, o planlama da çok önemli. Belki bu kaliteyi Anadolu'da, değil mi, bütün Türkiye'de meslek liseleri kalitesini artırmak gerekiyor. Bütününde artırmak gerekiyor.
Ki algı da değişsin.
Bir algı da değil. Bir de şey isterseniz son olarak yüksek okul. Yani meslek yüksek okulu dediğimiz kategori ne durumda şu anda? Yani öğrenciler, diyelim ki meslek teknik liseleri bitiren öğrenciler, yüksek okul var değil mi şu
var,
an?
Var.
Yani oraya geçiş de kolay bildiğim kadarıyla. Fakat sanki oraların eğitim kalitesinde bir sorun oldu, tartışıldı.
Ahmet Hocam,
ne dersin?
Şöyle yani ifade etmek kısaca, istiyorum. Kısaca özetlemek gerekirse, yanlış anlaşılmaya da sebebiyet vermek istemiyorum ama kısaca özetleyeceğiz bu konuyu. Şimdi daha önceden meslek lisesinden diploma notuyla öğrenciler meslek yüksek okullarına geçebiliyorlardı.
Evet.
Haliyle bu şekilde geçişlerde meslek yüksek okulu yöneticileri eğitim kalitesinin düşmesinden rahatsız oldular. Çünkü yani sınavı kazananlar belki fakültelere gidebiliyorlar. Kazanamayanlar ise meslek yüksek okullarına gidiyor. İşte onlar da bu konuda biraz başarıda zayıflığa sebebiyet verebiliyor diye rahatsızlıklar bizlere de geldi. Bakanlık da bu konuyu değerlendirdi ve artık sınavsız geçişi kaldırarak meslek yüksek okullarına da sınavla geçişi şart koydu. Haliyle belki bu şekilde, bu da daha henüz ilk senesini yaşıyor sınavlı olarak, meslek yüksek okulu ilk kez bu yıl öğrenci aldı. Bunların meyvesini 2 sene sonra, 3 sene sonra artık gösterecektir diye bekliyoruz. Çünkü öğrencilerimizde, meslek lisesi öğrencilerimizde nasıl olsa diploma notuyla meslek yüksek okuluna gidiyoruz, çok da fazla gayret göstermeye gerek yok gibi de böyle bir yanlış algının içerisine girerek meslek yüksek okullarına...
Halbuki o, diyelim ki meslek yüksek okulunda eğitim kalitesini düşürüyor.
Kesinlikle.
O zaman kazanmıyorsunuz.
Evet. Yani
oraya girseniz
kayıp
de kazan.
Zaman.
Evet,
değil kayıp mi? Zaman.
Kayıp zaman.
Çok özür dilerim. Az önce bahsetmiş olduğum gibi fabrika sahibinin oğlunun diplomasını nasıl gizlemek istedi? Dedi ki beni mühendis ol, tanıtma. Niye, bilgi eksiği? Evet, diploma var, kapıyı açıyor ama beceri yok.
Evet.
Şimdi evet, sınavsız olarak belki meslek yüksek okuluna geçebiliyorsun. Belki düşük puan alarak da, fazla yüksek puan almadan da meslek yüksek okuluna geçebiliyorsun. Ama en azından orada öğrencimiz becerisini geliştirmesi lazım. Yeteneklerini, kazanımlarını artırması lazım. Ki hayat okullardan ibaret değil. Mezun olduktan sonra sanayi kişilerden iş istiyor.
İş istiyor, evet.
Bu işi becerebilmek için de...
Son sözü size verelim Cemal Bey.
Ben bu konuda şöyle düşünüyorum Ahmet abi. Meslek lisesi mezunu öğrencinin meslek yüksek okuluna gitmeye ihtiyacı yok. Benim kanaatim bu. Gördüğümüz de bu. Sahada yaşadığımız da bu. Belki meslek yüksek okulları genel Anadolu liselerinden mezun olan çocukların akademik eğitime geçemeyenlerine meslek kazandırmak için tasarlanmış olabilir ama bizim meslek lisesi öğrencileri oraya gittiklerinde
artı
iki yıl
bir şey.
Artı hiçbir şey öğrenemiyor. Bir beceri kazanamıyor. Olmadığı gibi 2 yıl kayıp bir süre oluyor. Çünkü işe 2 yıl geç intibak ediyor, işe geç başlıyor. Bu arada SGK kaybı var çocuğun, ömründen kayıp. Evet. Yani bir kayıp bir süre olarak görüyorum. Çok faydalı olmuyor meslek lisesi öğrencilerine. Ama belki Anadolu liselerinden gelen, genel liselerden gelen öğrenciler için bir meslek kazanımı açısından fayda sağlamış olabilir.
Peki, çok teşekkür ediyorum. Değerli dinleyiciler, bugün eğitim konuşmalarında mesleki eğitimi gündeme aldık, masaya yatırdık. İki değerli konuğum vardı. Birisi Lütfi Cevahir hocamız, Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü. Diğeri Cemal Şahin, Büyükçekmece'de. Rozvita Timur İmrağ, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü. Hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Hakikaten meslek eğitimi konusunda da, meslek liseleri konusunda da aydınlattılar. Yani ben çok aydınlandım, onu ifade edeyim. Eminim dinleyicilerimiz, çocuklarının geleceğini düşünen insanlar açısından da çok faydalı olmuştur. Bu alan inşallah Türkiye'ye çok daha büyük katkılar sağlayabilecek bir alandır. Ben hocalarıma başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim.
Biz
İyi ki geldiniz. Sağ olun.
Sizler sağ olun.
Sağ olun. Teşekkür ederiz. Hayırlı günler.
Hayırlı günler efendim.